Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pakı ile Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Asar 1402, Hicri Kameri 8 Cemadülevel 1445 ve Miladi Takvimle 22 Kasım 2023 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Eğitim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaaşlı ile yapılan röportaj, tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Gazze'de benzeri görülmemiş soykırım ve iyiliği emredip kötülüğü sakındırmak isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i BRICS zirvesinde yaptığı açıklamada Siyonist rejimin çeşitli bombalarıyla küresel barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. BRICS liderleri Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu. Emre Abdullahyan, Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkına vurgu yaptı. Dışişleri Servisi Başkanı Elmeyadin kanalına taziye mesajı gönderdi. Gazze'de ırkçı rejimin cinayetleri sürüyor. AYL statüsü 24 saatte ikinci kez hedef alındı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün BRICS'in olağanüstü liderler zirvesinde yaptığı konuşmada Siyonist rejimin çeşitli kimyasal ve nükleer silahlar gibi kitle imha silahlarına sahip olduğuna işaretle bu rejimin uluslararası ve bölge güvenliği ve barışına karşı mutlak tehdit olduğunu belirtti. Reisi konuşmasında BRICS liderlerine seslenerek Amerika ve Batı'nın şimdiye kadar 14 bini aşkın Gazze'linin şehit olması ve 5500'den fazla mazlum çocuğun kanının akıtıldığı Filistinlilere yönelik yapılan soykırımı kapsamlı şekilde desteklemesinin her şeyden daha kötü olduğunu vurguladı. Reisi Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın Batılı güçler olarak İsrail'e çeşitli silahlar ve bombaları gönderirken buna paralel olarak ateşkese karşı çıkmalarının daha büyük zulüm olduğunu belirtti. Amerika'nın İsrail'in yanında Gazze halkına yönelik tüm yardım yollarını kesip Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de felç ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Reisi, Gazze'nin Batı'nın ahlaki çöküşünün simgesi olduğunu, bununla birlikte Gazze'nin bağımsız devletlerin insanlık ve adalete dayalı uluslararası bir düzenini kurma iradeleri için büyük bir sınav olduğunu vurguladı. Reisi sözlerinin devamında tüm BRICS üyeleri ve bağımsız devletlerden insanlığı korumak, adaleti tesis etmek ve ırkçılıkla mücadele için ayağa kalkıp tüm siyasi ve ekonomik güçleriyle Siyonist rejim ve batılı destekçilerine baskı yapmalarını istedi.
BRICS ülkelerinin liderleri salı günü yaptıkları toplantının sonuç bildirisinde Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulundu. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre BRICS zirvesinin sonuç bildirisinde şu ifadeleri yer verildi. Çatışmaların sona ermesine Gazze şeridinde uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler tüzüğüne dayalı olarak barış ve güvenliğin tesisine yol açacak insani, kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin acilen tesis edilmesi çağrısında bulunuyoruz. BRICS ülkelerinin liderleri bu açıklamada Gazze şeridinde işlenen savaş suçlarının uluslararası standartlara uygun olarak bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunarak şunları vurguladı. Özellikle Gazze şeridi ve işgal altındaki Filistin'in diğer bölgelerindeki vahim insani durum endişe kaynağıdır. Son olarak BRICS ülkelerinin başkanları Filistinlilerin bireysel veya toplu olarak topraklarından Gazze'ye veya komşu ülkelere zorunlu göçünü kınayarak Siyonist rejim ile Filistin arasındaki anlaşmazlığın adil ve kalıcı çözümü ancak barışçıl yollarla mümkün olacağını vurguladılar.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Filistin milletinin kendi kaderini belirleme hakkına vurgu yaparak Filistin krizinin tam çözümünün Filistin milletinin tüm gerçek sakinlerinin katılımıyla bir referandum düzenlenmesini değerlendirdi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'da bulunan yabancı büyükelçiler ve uluslararası kuruluşların başkanları ve temsilcileriyle Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı toplantıda ateşkesin gerçekleşmesi için gösterilen çabaların sonuç vermesiyle birlikte Gazze ve Batı Şeria'da savunmasız vatandaşların, kadın ve çocukların vahşice öldürülmesinin durdurulacağı umudunu dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı, Aksa Tufanı operasyonunun tamamen Filistin'in tasarımı, kararı ve uygulaması olduğunu vurgulayarak, direniş güçleriyle mücadele edememenin sayesinde Siyonist rejim Gazze ve Batı Şeria'nın savunmasız halkından intikam aldı ve bunun sonucunda soykırım ve savaş suçları işlendi diye kaydetti. Emir Abdullahyan, Amerika'nın Siyonist rejime tam desteğiyle direniş gruplarını kendilerini kısıtlamaya çağırmak için İran İslam Cumhuriyeti'ne çok sayıda mesaj göndermesini değerlendirerek şunları ekledi. Birincisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede herhangi bir vekil grubu yoktur. İkincisi ise son 46 gün boyunca Amerika'nın askeri silahlarının Tel Aviv'e teslimatı bir saat bile kesintiye uğramamıştır. Emir Abdullahyan ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin farklı düzeylerde kapsamlı istişarelerine değinerek Cumhurbaşkanımızın ve benim yabancı mevkidaşlarımız ve uluslararası yetkililerle yaptığımız tüm görüşmelerde, mesajlarda ve diplomatik görüşmelerde savaşın kapsamının genişletilmesinin önlenmesi, ateşkesin sağlanması ve Gazze halkına insani yardım gönderilmesi vurgulanmıştır açıklamasında bulundu.
İrib Dışişleri Servisi Başkanı Ermeyadin Kanalı Yönetim Kurulu Başkanı Gassan Bincedo'ya bu ağdan iki gazetecinin Siyonist rejim tarafından şehit edilmesi münasebetiyle taziye mesajı gönderdi. Dün Siyonist rejim savaş uçakları Kefer Şuba kasabasının güneyindeki Halta tepelerini ve Ayta Şab, Ramiş, Tayr Harfe ve Maçdozon bölgesi kasabalarının banliyölerine hedef aldı. Güney Lübnan'daki Yarum ve Ayatoron kasabalarının çevresi de topçu saldırılarının hedefi oldu. El Miyadin kanalı Siyonist savaş uçaklarının bombardımanında gazeteci Farah Ömer ve kameraman Rabi El Mamari'nin şehit olduğunu duyurdu. İran Press Haber Ajansı'nın verdiği habere göre İran İslam Cumhuriyeti İrib Dış Yayınlar Servis Başkanı Ahmet Nouruzi, El Meyadin Kanalı Yönetim Kurulu Başkanı Gassan Bincedo'ya gönderdiği taziye mesajında şunları yazdı. Farah Ömer ve Rabi El Mamari'nin Güney Lübnan'a yönelik vahşi Siyonist saldırısında şehit olmalarından dolayı tebrik ve taziyelerimizi iletiyor. Sizlerle ve El Meyadin Kanalı'nın tüm personeliyle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Nouruzi sözlerine şunları ekledi. Bu iki aziz 60 şehit gazetecinin kervanına ayrıca Siyonistlerin Gazze şeridindeki işgalinde ve Kudüs yolunda şehit olan tüm şehitlerin kervanına katıldılar. Nouruzi ayrıca şunları kaydetti. Direnişi bilgilendirme yolu tüm zorluklara rağmen devam edecek. Bu düşmanın mahiyetini ortaya çıkaracak ve hak sözü zirvede kalacaktır.
El Meyadin kanalının bir kadın gazetecisi ve kameramanının şehadetinin ardından yönetim kurulu başkanı Siyonist rejime El Meyadin'in sesini asla susturamayacağını duyurdu. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre El Meyadin kanalının yönetim kurulu başkanı Gassan Bincedo şu vurguda bulundu. Önceliği Gazze, Batı Şeria, Filistin ve Lübnan'daki işgalcilerin cinayetlerine haber yapmak olan habercilik ve onurlu basın çalışmamızı sürdüreceğiz. Bincedo şunları vurguladı. Lübnan'da yaşananlar gerçek bir savaştır ve Gazze'deki Filistin direnişini güç ve cesaretle destekleyen gerçek bir direniştir. Siyonist düşman bilsin ki ne kadar El Meadi'nin sesini susturmaya çalışsalar, cinayet işleseler de biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca Şeyh Naim Kasım konuşmasında El Meadi'nin kanalı gazetecilerinin şehadetinin direniş yolunda bir onur ve şeref madalyası olduğunu vurguladı. Şeyh Naim Kasım düşmanların El Meadi'nin ve Filistin'in mesajından korktuklarını belirterek şöyle konuştu. Direnişin sesini susturmak için bu suçu işlediler ama cahil ve alçaktırlar. Siyonist ordu Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana bu bölgede 60 gazeteciyi şehit etti.
Filistin hükümetinin Gazze'deki enformasyon ofisi salı gecesi yaptığı açıklamada Siyonist rejimin bu şeride yönelik tecavüze başlamasından bu yana Gazze'deki şehit sayısının 14.128 kişiye ulaştığını duyurdu. Filistin hükümetinin Gazze enformasyon ofisi Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 5.840 çocuk, 3.920'si kadın olmak üzere 14.128 kişinin şehit edildiğini duyurdu. Bu ofis bildirisinde 6.800'den fazla kişi kayıp veya enkaz altında gömülü olduğunu da sözlerine ekledi. Filistin hükümetinin Gazze enformasyon ofisi ayrıca şunları bildirdi. Gazze'ye düzenlenen saldırılarda şu ana kadar 205 sağlık personeli, 22 kurtarma görevlisi, 62 gazeteci şehit edilmiştir. Yaralıların sayısı 33 bini aştı. Bunların %75'inden fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. Filistin hükümetinin Gazze'deki enformasyon ofisi ayrıca şunları kaydetti. 44 bin konut tamamen yıkıldı. 230 bin konutta hasar gördü. Bu da Gazze şeridindeki konutların %60'ından fazlasının savaşta tamamen veya kısmen hasar gördüğü anlamına geliyor.
Siyonist rejimin Gazze'deki kara işgalinin başlangıcından bu yana çok sayıda Siyonist kendi güçlerinin ateşlerinin hedefi oldu. Filistin El Yom internet portalının haberine göre Siyonist medya, Siyonist rejimin ordusunun bu rejimin Gazze şeridine yönelik kara saldırısının başlangıcından bu yana 10 İsrail askerinin kendi ateşleriyle öldürüldüğünü belirttiğini aktardı. Siyonist medya bu vakaların çoğunun zırhlı ve piyade kuvvetleri arasındaki ortak çalışmalar sırasında meydana geldiğini duyurdu. Aynı zamanda Siyonist rejimin ordusunun sözcüsü Daniel Hagari de Perşembe gecesi Aksa Tufanı operasyonu saldırısında öldürülen İsrail askerlerinin sayısını 372'ye ulaştığını bildirdi.
Irak'ın Uceba İslami Direniş Üssü, Irak İslami Direnişi'nin salı akşam ülkenin batısındaki Ayn el-Esed Amerikan Üssü'nü hedef aldığını duyurdu. Salı günü Irak İslami Direnişi Irak'ın batısındaki Anbar vilayetindeki Ayn el-Esad'daki Amerikan üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu. Irak'taki İslami Direniş güçleri salı akşamı Suriye'nin Haseke şehrinin güneyindeki El-Şadadi'deki Amerikan işgal üssünü de hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde Irak ve Suriye'deki Amerikan askeri üsleri birçok kez drone, roket ve füze saldırılarıyla hedef alındı. İsrail rejiminin başta Gazze olmak üzere Filistin'in masum halkına karşı İşlediği suçlar ve barbarca saldırılar ve Washington'un bu saldırılara verdiği destek sonrasında Irak İslami Direnişi bölgedeki Amerikan üslerini hedef alacağı konusunda Amerika'yı uyarmıştı.
Filistin inisiyatifi İstanbul ve Gaziantep'te İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuklara dikkati çekmek için Filistin çocukları için yürü sloganıyla eylem düzenledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi önünde bir araya gelen grup üyeleri Filistin çocukları için yürü sloganıyla 3. Ahmet Çeşmesi önüne 500'e yakın çocuk ayakkabısı bıraktı. Ayakkabıların yanında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden çocukların bazılarının fotoğrafları ile İsrail her saatte 5 çocuğu öldürüyor yazılı döviz konuldu. Eylemin düzenlendiği alanda İngilizce ve Türkçe Filistin çocukların ömrü bu kadarını yürümeye yetti. Çünkü işgalci İsrail onları katletti. Yolun bundan sonrasını onlar için sen yürü yazılarının bulunduğu kağıtlar yerlere yapıştırıldı. Filistin İnisiyatifi Sözcüsü Tülay Gökçimen Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada canlı yayınlarda artık katliamları izlemek istemeyen her meslekten insanın bir araya geldiğini ve organize şekilde Türkiye'nin her yerinde eylemler düzenlediklerini söyledi. Üsküdar'daki eylemde İsrail'in katlettiği çocukları temsilen 500'e yakın 0-5 yaş arası çocuk ayakkabı getirdiklerini belirten Gökçimen, aslında çocuklarımızın katledildiği sayıda ayakkabı getirecek olsaydık Üsküdar Meydanı'nın ayakkabı ile dolması gerekirdi. O kadar çok çocuğumuz öldürüldü maalesef. Biz bu ölümlerin, bu katliamların normalleştirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz ifadelerini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, İslam Devri Muhafızlarının Kerman'daki tatbikatında yaptığı açıklamada İran Silahlı Kuvvetlerinin gücünün dillere destan olduğuna vurgu yaptı. Tümgeneral Bakri, dün Kerman'da düzenlenen Kara Kuvvetleri Taktik Tatbikatı'nda yaptığı açıklamada, bugün İran Silahlı Kuvvetlerinin gücünün dilden dile dolaşmakta ve herkes tarafından çok iyi bilinmekte ifadesini kullandı. Genç Gazeteciler Kulübü'nün raporuna göre Tümgeneral Bakri, Kerman Kolordu Kara Kuvvetleri'nin bu tatbikatta hazır olmasını överek şunları kaydetti. Bu tatbikat silahlı kuvvetlerin sergilediği gücün küçük bir kısmıdır. Elbette İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri kuvvetlerinin savaş sahnesindeki gerçek gücü herkes tarafından görülmektedir.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Güvenlik Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektupta Avrupa Troikası'nın Birleşmiş Milletler'deki temsilcilerinin İran'a yönelik suçlamalarını temelsiz olarak nitelendirerek Avrupa Troikası'nın İran'ı Bercam Nükleer Anlaşması'nın taahhütlerine uymamakla haksız yere suçladığını belirtti. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emir Said İrevani Salıgül ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Çin Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanı Zhang Jun'a yazdığı mektupta şunları kaydetti. Troika, ortak mektubunda İran'ın Bercam kapsamındaki yükümlülükleri ve barışçıl nükleer programı hakkında kasıtlı olarak yanıltıcı ve yanlış bilgiler yayınladı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde etkin olan sel, fırtına ve sağanak yağışlarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye devletlerinin çoğunluğuyla birlikte Gazze şeridinde acil ve kapsamlı bir insani ateşkes sağlanması ve bu şeritte hızlı geçişin sağlanması için yeterli sayıda gün boyunca güvenli geçişler kurulması yönünde Malta tarafından önerilen kararı onayladı. İnsani yardım kuruluşlarının güvenli ve engelsiz erişimi Birleşmiş Milletler Uluslararası kanunları kabul etmişti değerli dinleyicilerimiz. Onaylanan bu kararla ilgili herhangi bir itiraz veya veto olmaksızın Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 12'sinin oyunu aldı. Ancak Güvenlik Konseyi'nin 3 daimi üyesi olan Amerika, Rusya ve İngiltere bu karara ilişkin oylamada çekimser kaldılar. Gün geçtikçe Gazze ile ilgili bu arada Siyonistlerin gerçekleştirdikleri cinayetleri konusunda haberler gelmeye devam ediyor. Filistinlilerin şehit sayısı neredeyse 13 bini aşmış. Özellikle kadınlar ve çocukların da orada her gün şehit edilmeleri çok acı verici bir haber olarak gündeme yansımaktadır. Uluslararası kurum ve kuruluşların demin ifade ettiğimiz üzere bu kararı gündemde konuşuluyor. Hem de bölgesel anlamda Riyad'daki toplantıdan çıkan kararlar da gündemde yine analiz edilmektedir Filistin gelişmeleriyle ilgili. Biz bunları bugün sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Uzman konuğumuzun görüşlerini bu çıkan kararlar konusunda sizlere aktaracağız. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz, saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş buldum bütün dinleyiciler, saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Öncelikle Riyad toplantısından başlayacak olursak bu toplantıda Filistin'deki cereyan eden şiddetle ilgili bir takım kararların alınması haber şeklinde gündeme yansıdı ama pratik anlamda daha fazla geçerlilik kazanmamıştı sanki kendisi için. Siz nasıl buldunuz bu öncelikle Riyad toplantısını? Buradan başlayalım efendim.
Riyad toplantısı tabii ne söylemek gerekiyorsa bir fiyaskoydu. Hatta Arap Birliği ile İslam Konferansı birleştirildi. O da Suudi Arabistan bir numarasıydı. Çünkü ikisinden de kararlardan bir şey yoktu. Yani bence bir oldu bittiye gelir falan diye. Bu nedenle bir fiyaskoydu. 57-56 İslam ülkesi toplanmışlar. Ordu İsrail devletine, İsrail ordusuna, Siyonist ordusuna terörist bile diyemediler. Bu nasıl bir saçmalıktır ya? 56 İslam ülkesisiniz. Dünyanın ne kadar bilemem bu kadar enerji kaynağı sizde. Dünyanın en önemli büyük coğrafyasında hakimsiniz. Bu arada bir katliam yapılıyor, bir soykırım yapılıyor, bir etnik temizlik yapılıyor. Sorul tozul bütün Birleşmiş Milletler'in bütün kural ve kaideler yok sayılıyor. Savaş kuralları yok sayılıyor. Ya çocuk yahu. Bir tane şimdi kutupta, kuzey kutbunda bir tane fok balığının başına bir şey gelse 50 tane millet ayağa kalkar. Burada her cür binlerce çocuk ölüyor, katlediliyor. Çocuklar anestezisi ameliyat oluyor. Ve orada bir tane doğru bu işi yapan dünyanın en zani, en terörist devletine sen terörist diyemiyorsun İslam devleti olarak. Niye toplandınız? Ne gerek vardı? Niye geldiniz oraya? Böyle boy gösterdiniz, oturdunuz, konuştunuz. Bir tane doğru dürüst bir karar çıkartamadınız. Bir tane ya 73'te bu İslam devletleri bu kadar katliamların %1'i bile yoktu. Bir petrol ambargosu koymuşlardı 73'te savaştan sonra. Bir petrol ambargosu yok, bir ithalat ihracat ambargosu yok, ilişkileri kesmek yok. Hiçbiri. Yani bundan daha güzel bir hediye olamazdı Siyonist rejim için. Başka bir şey yok yani. Mutlaka böyle bakmayın. Netanyahu çıktı. Tabii saçma sapan konuştu da. Başka Netanyahu kendisine deseydiler ki buraya bir tane sen İsrail Siyonist devleti olarak ne yazmak istersen İslam devletlerinin toplantısında İslam devletleri ve Arap devletleri bundan daha saçma sapan bir şey yazamazdı. Bu nedenle de Riyad'ı zaten duyduğum günden, izlediğim günden beri sinir eden bir karardı, bir toplantıydı. O Riyad böyle benim açımdan.
Tahran Radyosu.
Efendim, demin ifade ettiğimiz üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de geçtiğimiz hafta çarşamba günü bir karar onaylandı. Bu karar insani ateşkes mahiyetinde bir karar şeklinde gündeme gelmedi aslında. Sadece bir çatışmalara ara verme mahiyetini taşıyan bir karar şeklinde nitelendirildi. Üstelik buna da Siyonist rejimin temsilcisinden bir tepki geldi. Biz kendi orada Hamas'a karşı çatışmalarımızı, saldırılarımızı sürdüreceğiz şeklinde tepki verdi. Bu Güvenlik Konseyi'nden çıkan kararı nasıl buldunuz Abbas Hocam?
Çok bence önemli değil. Zaten çok önemli olsaydı hem orada İngiltere hem Amerika hem Fransa bunu veto ederlerdi. Veto etmeye bile gerek duymadılar açıkçası. Çok da fazla önemli bir şey olsaydı dediğim gibi böyle bir şey karar çıkmasına asla müsamaha etmezdi bu emperyalist devletler. Çünkü her gün hiçbirinden bu katliama, bu soykırıma, bu cinayetlere, etnik temizliğe hiç kimse sert eda çıkmıyor. Ve bütün Batı'nın desteğini alarak Batı'nın desteğini hatta açıkça söylüyorum. İslam devletlerinde zimni desteğini alarak Gazze'ye gelip bile diyor Gazze'de etnik temizlik yapıyor. Gazze'nin alt yapısını, üst yapını yok ediyor. Çünkü biliyor ne İslam devletlerinden bir hareket çıkacak, ne Birleşmiş Milletler'den bir karar çıkacak, ne Güvenlik Konseyi'nden bir, ne genel kuruldan. Hiçbir şey olmadığı için daha da hatta şöyle söyleyeyim yani bu kadar diyordur Netanyahu cezi yatağında. Ya ben niye bu kadar pasif davranıyorum ki? Nasıl olsa her yaptığıma onay veriyorlar. Gelen bir benim başkentime bir batılı devletin birisi geliyor, bir başkası geliyor ve şey diyor. Ne derler? Burada destekliyor şeyi, benim yaptıklarımı. İslam devletlerine gelince de İslam devletlerinin de liderler kendi kamuoylarını tatmin etme için esip gürlüyorlar. Ama hiçbiri ekonomik ilişkilerini, siyasi ilişkilerini, ne bileyim enerji işbirliklerini kesmiyor. Ve bu da Netanyahu da bunu biliyor ki bu İslam devletlerinin liderlerinin de söylemleri söylemlere şey gitmeyecektir. Kendi iç kamuoyunu konsolide etmek için bir yöntemdir. Ondan da çok çekindiği bir şey yoktur. Bazı atıfta çok uzak doğu ülkelerinden veya ne derler Güney Amerika ülkelerinden biz daha aktif daha böyle radikal kararlar görüyoruz. Bu nedenle dolayı bu şeyde MPS devletler bu şeyde ne derler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Genel Kurulu hep sınıfta kalmışlardır. Batı zaten hep böyledir. Batı'nın her zaman yaptığı buydu. Her zaman için bu MPS demokrasi şeylerden vazgeçmiyorlar. İnsan hakları sözde insan hakları olarak bunun gibi temel haklar falan tamamen bir ne derler bir makyajmış. Makyajda da yağmur yağdı. Yağmur da kastettiğim maalesef doğru düz bir yağmur değil. Kimyasal silahların, fosfor bombalarının kullanıldığı, çoluk çocuk öldürüldüğü, savaş bütün Cenevre Sözleşmesi dahil hepsinin yok sayıldığı sivilleri katleden bir bombardımana yağmur diyorum ben. Bunlar da böyle olunca onların da desteğini almış yapıyordur. Hiçbir çekindiği bir şey yoktur. Ve bu şekilde de orayı Gazze'ye yerle bir etmeyi kafaya koymuştur. Ki bugün biliyorsunuz galiba Haris gazetesinde Siyonist rejimin gazetelerinden orada o festival dolanların da çoğunu Siyonist rejimin kendi helikopterlerinden aslında ateşle öldürüldüğü. Yani bir senaryoymuş kullandığı hepsi. Bunu yapıyor. Muhtemelen de bunun da hepsi dönüyor buraya. Gazze şeridinde artık Filistinli kalmamasını istiyor. Gazze şeridinden orayı temizledikten sonra oradan kazak düşünün ki o kanlı eskiden kanlı petrol denildi. Şimdi kanlı doğalgaz Gazze şeridinden çok 40 kilometrenin payını gelecekte muhtemelen kurulacak olan bir Filistin devletine vermeme için onları iç kısımlarına işte Nezef Sölü'nden, Sina Sölü'nden sürme için bir planlama yapmıştır. Ve bu da kendi açısından başarıyla götürüyor. Her ne kadar dünya kamuoyunun vicdanında, bütün dünya halklarının vicdanında Siyonist rejim hakikaten mahkum oldu. Biz görüyoruz ki Batılı devletlerin başkentinde İslam devletlerinden daha çok aktif eylemler yapılıyor, daha çok mitingler yapılıyor. Bu bağlamda bunu göz önünde buluyoruz. Yani ben de şunu da artık eskiden öyle düşünmüyordum. Gelecekte asla bir Siyonist rejim, hatta Siyonist olmayan Yahudiler de dünyada huzurlu olmayacaklardı. Dünyanın barışına temeline bir dinamit koydu Siyonist rejim ve bundan sonra hatta şöyle düşünüyorum ben biraz sakinleşsin Siyonist rejimden tersine göç olacaktır. Muhtemelen Batı'dan gelen bütün Siyonistler, Yahudiler, yerleşimciler tekrar kendi ülkelerine dönecekler. Çünkü artık bugünkü şartlarda bu kadar satılmış İslam devletinin liderinin bulunduğu bir ortamda eğer Hamas Filistinli direnişçiler bu denli bir direniş yapabiliyorlarsa gelecekte şöyle bir ilerici, devrimci, demokrat, milli ulus yani milli liderler olduğunda İslam dünyasında ve onlar da haklarıyla beraber hareket ettiğinde orada açık sırası biraz radyoda söyleme şey değil ama tükürüklerle boğacaklarını İsrail devletini bunu da İsrail devleti de anladı. Her zaman böyle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Tunus hepsini işte bütün İslam devletlerini kastediyor. Çünkü bu liderler kalmayacaktı ve dediğim gibi değişim olduğunda bu ilk önce Siyonist rejiminin bütünlüğünü tehlike atacak bir durum meydana gelecektir.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Siz de efendim. Çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Kararsu hocamızla konuştuk. Filistin gelişmelerine ilişkin son sıralarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çıkan kararı ve Riyad toplantısıyla ilgili çıkan kararı gözden geçirdik uzman konuğumuzla. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.arsitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Azer 1402, Hicri Kameri 8 Cemadülevval 1445 ve Miladi 22 Kasım 2023 Çarşamba. ...70 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Azer 1332'de İranlı fakih ve alim Ayetullah Habibullah Askeri Eştihardi vefat etti. Hicri Şemsi 1271'de Tahran yakınındaki Eştihard'da dünyaya gelen Ayetullah Habibullah Askeri Eştihardi çocukluğunda dini bilimleri öğrenmeye başladı. İslami bilimler alanında bilgilerini artırmaya büyük ilgi duyan Ayetullah Habibullah Askeri Eştihardi, babasının teşvikiyle gençliğinde Irak'ın Kutsal Necef-i Eşref'teki dini ilimler havzasına gitti. Ayetullah Habibullah Askeri Eştihardi bu kentteki önde gelen alimlerden 15 yıl boyunca feyizler aldı ve sonuçta içtihat makamına ulaştı. ...183 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Cemadülevvel 1262'de ünlü alim ve fakih Hacı Kerbasi vefat etti. Hicri Kameri 1180'de İran'ın İsfahan kentinde dünyaya gelen Hacı Kerbasi lakaplı Hacı İbrahim bin Muhammed Hasan Horasani Kahi ilk eğitimini aldıktan sonra yüksek eğitim için Kutsal Necef-i Eşref'e gitti. 132 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Cemadülevvel 1313'te İranlı ünlü alim Mirza Muhammed Bagır Zeynul Abidin Hansari İran'ın tarihi kenti İsfahan'da vefat etti. Fıkıh ve hadis dallarında büyük yeteneğe sahip olan Hansari bu konularda kendi döneminin önde gelen hocalarının izniyle hadis nakletmeye başladı. ...104 yıl önce bugün 22 Kasım 1819'da İngiliz roman yazarı Mary Ann Evans dünyaya geldi. Evans'ın yazdığı romanlar İngiltere'deki en ünlü romanlardan sayılırdı ki bunlar arasında Middlemarch ve Silas Marner adlı romanlara değinebiliriz. ...133 yıl önce bugün 22 Kasım 1890'da Fransız ünlü siyasetçi Charles de Gaulle dünyaya geldi. Bu Fransız general ülkesinin Almanya'ya yenilmesi ardından İngiltere'ye gitti ve orada Almanlara karşı savaşan özgür Fransa güçlerine liderlik etti. O ayrıca Fransa'nın sömürgesi altındaki 13 ülkeyi, bu arada Cezayir'in bağımsız olduğunu ilan etti. Askeri girişimine siyasal bir nitelik kazandırmak isteyen de Gaulle, Haziran 1943'te Cezayir'de Fransız Ulusal Kurtuluş Komitesi'ni kurdu. Komite, Haziran 1944'te Fransa Cumhuriyeti geçici hükümetine dönüşerek Ağustos'ta Paris'e yerleşen Gaulle yeniden oluşturulan Fransız ordusu, müttefiklerin yanında yer alarak Fransa'nın tam olarak kurtuluşuna katkıda bulunurken, de Gaulle'un yönetimindeki hükümette ülkeyi yeniden düzenlemeye, önemli reformlar gerçekleştirmeye girişti. 1964 yılında yapılan seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanlığına getirilen de Gaulle, bütün gücü elinde tutarak bir yandan ülkenin çeşitli kurumlarında reformlar yapmaya, bir yandan da Fransa'nın büyük güçler karşısında özerkliğini korumaya çalıştı. Eski Sovyetler Birliği, Çin ve 3. Dünya ülkeleriyle yumuşama ve işbirliği siyaseti güttü ve Almanya ile tam bir uzlaşma içine girdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Erdoğan 50+1 sistemini değiştirecek. AK Parti ile İYİ Parti anlaşıyor mu?
Yeni Asya.
Depremde rant malzemesi yapıldı.
Ve Star.
Tarihi doğalgaz keşfi için stratejik hamle.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Remzi Özdemir, 20 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde ortak satışı tamam ya bedelliler başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sermaye piyasası kurulu bizi şaşırtmaya devam ediyor. Aslında şaşırılacak bir şey yok. Normal görevini yapıyor ama biz alışkın olmadığımız için olağanüstü şeyler olarak geliyor. Başkan Ömer Gönül ve onun ekibi geçen hafta ilginç bir karara imza attı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Son aylarda borsadaki hissesinde spekülatif hareketler yaşanan bir şirketin ortak satışına yatırımcıyı korumak adına izin vermedi. Bu olağanüstü bir karar. Çünkü birçok şirket patronunu da ders niteliğinde. Bugüne kadar bazı uyanık şirket patronları spekülatör bir grupla anlaşıp hisse senedini %100, bazen %200 artırıyor, buradan komisyonla hisse satırıyordu. Geçmişte bunu o kadar çok gördük ki. İşte SPK'nın geçen hafta verdiği karar yatırımcıyı koruma adına doğru olandır. SPK yatırımcıyı oyunculara ve patronlara karşı korumuştur. Ben bugün başka bir konuya dikkat çekmek istiyorum. O da bedelli sermaye artırımları konusu. SPK tarafından manipülasyon cezası almış patronların bedelli ile küçük yatırımcıyı soyması. Patronun siciline bakıyorsun, kaç tane manipülasyon cezası var ama halen SPK'dan bedelli geçirerek elini küçük yatırımcının cebine atıyor. SPK'nın kahraman savaşçılarının bu konunun da üzerine gitmesi gerekiyor. Şu anda SPK'da çok sayıda bedelli sermaye artış talebi masada. Bunların kararını vermeden bu şirketlerin patronu çok iyi incelenmeli. Bedelli sermaye artırımı yoluyla büyümenin finansmanını amaçlayan ve yatırımcıların topladığı parayla yatırımlarını sürdüren, istihdam sağlayan, değer artırıcı yatırımlarda kullanan şirketler hariç çok iyi incelenmesi lazım. Artık bedelli vurgununa dur demeli. Ayrıca yine son dönemde bazı eski SPK çalışanları danışmanlık adı altında bu şirketlerin bedelli takibini yapıyor. Bunu yaparken de dürüst ve namuslu SPK çalışanlarının adını kullanıyor. Kurul üyelerinin hatta başkanının dahi adını kullanarak bu danışmanlar bedelli çıkartma anlaşması yapıyor. Tüm bunların maskesini düşürmek amacıyla SPK'nın yapacağı tek şey bu bedelli taleplerini çok iyi incelemesi. Küçük yatırımcının tek sahibi sermaye piyasası kuruludur. Finansal okur yazarlığı olmayan bu insanları korumak, bu kurumun değerli personelinin görevi. Bedelli sermaye artırım konusunu yazmaya devam edeceğim.
Yusuf Ziya Cömert 20 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde İmamoğlu'nun ön eleme maçı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Muhalefet henüz seçim mağlubiyetinin muhasebesini yapmış sayılmaz. Artık zahmet etmesin zaten, geç oldu. CHP, bünyesindeki siyasi potansiyeli tecrübe için bir değişiklik yaptı. Genel başkanını değiştirdi. Bu tabii ki CHP açısından hiçbir şey olmamış gibi, adi adım yürümeye devam etmekten daha iyi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bir hayatiyet belirtisi, siyasi teşebbüs kabiliyetinin mevcudiyetine dair bir emare. Sonuç verir veya vermez. Bir tür siyasi yatırım. Neydi CHP'nin bünyesindeki potansiyel? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun enerjisi ve siyaset yapma kapasitesi. Şu ana kadar nasıl bir yol izleyeceğine dair bir işaret vermedi. CHP'yi bulunduğu ve artık eskittiği mevkiden biraz daha merkeze çekebilir mi? Mevcut kadroyu parti içinde bir krize meydan vermeden bu hedef için harekete geçirebilir mi? Bunu başarmak için futbol turnuvalarındakine benzer bir şekilde zorlu bir ön eleme maçı oynaması ve kazanması gerekiyor. Ön eleme maçı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimi. Çok kalmadı. Allah izin verirse 131 gün sonra akşam saatlerinde sonucu öğreneceğiz. İmamoğlu'na tahsis edilen vakit sermayesi bu kadar. Millet İttifakı dağıldı. Muhalefetin diğer unsurlarının odakları bulanık. Muhalif seçmenin de canı sıkkın. Yani İmamoğlu maça tam kadroyla çıkamayacak. Sakat oyuncular var. Muhalefetin bütün kapasitesini harekete geçiremezse maçı kaybeder. Üstelik maç 2019'daki gibi iki ayaklı değil. Kaybedince kaybediyorsun. CHP'nin önünde şöyle veya böyle bir siyasi hedef aşılması gereken bir merhale var. Millet İttifakı'nın ikinci büyük partisi İyi Parti biraz daha sıkıntılı. Seçimden sonra partinin lideri Meral Akşener yerel seçime ittifaksız gireceğini ısrarla ilan edince partinin içinde çözülme başladı. Bazen çözülenler çözülüp gidince daha iyi toparlanırsın. Seninle kalan sadakatli kadroyla daha kuvvetli bir huruç hareketine girişirsin. İyi Parti öyle bir görüntü vermiyor. Siyasetçiler çok iyi niyetli de olsalar ikbali severler. İktidara gelmeye yakın mı yoksa uzak mı olduklarını ölçebilirler. Eğer güçlü bir ideolojik bağları, kuvvetli bir ülküleri yoksa gözleri dışarıya kayabilir, ülküyü dışarıda arayabilirler. Şu anda İYİ Parti içindeki bazı siyasiler AK Parti'nin ve MHP'nin alakasına müsait hale geldiler. Kritik bir aşamadalar. Gerilere doğru gidersek, İYİ Parti zaman zaman merkez sağdaki mevhum ya da muhtemel boşluğu doldurmaya aday olduğuna dair izlenim verdi. Eşiğe biraz yaklaştı, geri döndü. Şu anda o eşikten uzaklaşıyorlar. Üstüne üstlük daha çok parti içinden kaynaklandığı anlaşılan yolsuzluk dedikoduları. Meral Hanım bunların hepsini, yani siyasi dağınıklığı, seçmene de sirayet etme istidadında olan çözülmeyi ve dedikoduları bertaraf edip partisinin enerjisini tazeleyebilir mi? Bunu başarırsa başka zor işleri de başarır. Başaramazsa zannediyorum geriye başarılacak bir şey kalmaz.
Tahran Radyosu.
Abdülkadir Özkan 20 Kasım tarihli Milli Gazete'de İsrail dünyaya meydan okuyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Attığım başlığın normal şartlarda çok iddialı olduğunu biliyorum. Çünkü İsrail denen devletin dünyaya meydan okuyacak güce sahip olması mümkün değil. Buna rağmen Filistin'de yaptıklarını değerlendirdiğimizde zaman zaman medyada Filistin'de yaşananlar ve İsrail'in yaptıklarına dünya Filistin'in yanında başlıkları altında çıkan haberlere baktığımızda dünyanın Filistin'in yanında olması ya laftan ibaret ya da lafla dünya Filistin'in yanında görünmekle birlikte sıra eyleme geldiğinde tüm dünyanın İsrail'in yanında yer aldığı görülüyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kısacası eyleme ve yaptırıma dönüşmeyen desteğin bir anlam ifade etmediği Filistin'de son yaşananlarda gösterdi ki dünyada adaletin sağlanması, haksızlıkların, cinayetlerin son bulmasının hala mümkün olduğu bir kez daha görüldü. Bir kez daha diyorum çünkü yeryüzünde sömürgecilerin oluşturduğu düzen hayata geçeli haksızlıkların hiçbirinin hesabı sorulmadı, sorulamadı. Aslında dünya üzerinde yaşanan haksızlıklar ve çatışmalarda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin tuttuğu taraftan hesap sorulamadığı biliniyor. Hemen belirteyim ki sadece Amerika'nın yandaş olduğu taraftan hesap sorulamıyor değil. Öyle bir dünya düzeni oluşturulmuş ki düzen içinde tüm dünya ülkeleri bir olayla ilgili karar alsalar bu kararın uygulamaya konulması mümkün değil. Çünkü alınan kararı yeryüzündeki ülkelerin hepsi onaylasa bile Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden birinin veto etmesi o kararın geçersiz kılınmasına yetiyor. Bu bakımdan özellikle Filistin'de yaşanan soykırım karşısında dünyanın sessizliğini koruyor olması mevcut düzeni görmeden ve sorgulamadan doğru teşhis koymak mümkün değildir. Böyle olunca da dünyanın Filistin'in yanında olması, Filistinlere soykırım uygulanması ve sürekli olarak savaş suçu işleniyor olması bir işe yaramıyor. Daha doğrusu sadece İsrail'in işine yarıyor ve onun elini kuvvetlendiriyor. Öyle olmasa İsrail hala dünyanın gözünün içine soka soka bebeleri, kadınları, hastanelerde yatan hastaları katledebilir mi? İsrail biliyor ki kendisine destek veriliyor, o da verilen desteğe uygun hareket ediyor. Bir de ortada vahşeti normal görür hali gelmiş, anne karnındaki bebeleri öldürmekten adeta zevk alır hali gelmiş bir insanlar topluluğu da her gün akle hayale sığmayan cinayetler işlemekten adeta zevk alıyor ve bu yolla kendisini tatmin ediyor. Yaşananların başka türlü izahı mümkün görünmüyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sağ kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gazze'de eşi benzeri görülmemiş soykırım.
Bazıları yanlışlıkla Siyonist rejimi apartheid demektedir. Ama bu kelime onların çirkin bir insan karşıtı kimliğini gerçekte olduğu gibi yansıtmamaktadır. Apartheid fikirliler kendi ırklarının diğer ırklardan üstün olduğunu düşünmektedir. Ancak diğer ırkların insanlığını inkar etmemektedir. Siyonistler ise genel olarak Siyonist olmayan halkları insan olarak görmemekte ve onlara yaşam hakkı tanımamaktadır.
Gazze'de yaşananlar her açıdan insani felaket ve benzeri görülmemiş bir soykırımdır. 75 yıldır Filistin halkının hayatı, gayrimeşru Siyonist rejimin çizmeleri altında ezilmektedir. Siyonistler bu insanlara karşı en vahşi suçları işlemektedirler. 75 yıl zorluk ve acıyla geçmesine rağmen insan hakları iddiasında bulunan bazı ülkeler için görülmez hükmündedir. Destekçileri için bile Filistin imajı her zaman askeri savaş, yıkık evler, yerinden edilmeler ve şehitlik çerçevesinde olmuştur. Ama gerçek şu ki Filistin'in mazlum halkı evleri yıkıldıktan, hayatları sona erdikten ve şehit olduktan sonra bile Siyonistlerin ellerinden ve onların zulmünden hala güvende değiller. Siyonist rejimin askerlerinin mazlum ve ezilen Gazze halkına karşı işlediği suçları anlatan görüntüler, hayvanların bile korktuğu suçlardan oluşmaktadır.
Gazze, dünyadaki en büyük açık hava hapishanesine benzetilmektedir. 15 yıldan uzun bir süredir İsrail tarafından, havadan, karadan ve denizden kuşatma altındadır. Bu süre zarfında bölge halkına büyük zulümler reva görmüşlerdir. Ancak bugün, Siyonist rejimin bu bölgeye yönelik askeri operasyonuyla Gazze'de yaşananlar hayallerin ötesindedir. Sivil yaşam yerleri rahatlıkla Siyonistlerin hedefi haline gelmektedir. Ve aynı anda bir ailenin tüm üyelerinin katledilmesine neden olmaktadır. 16 yıl beklendiğinden sonra Allah'ın dördüz çocuk verdiği ailelerden biri de Siyonist rejimin son saldırısındaki şehitlerdendi. Sağ kalan baba, karısı ve yeni doğan 4 çocuğunun yasını tuttu.
Bu vahşi ve benzeri görülmemiş cinayetler ve saldırılarda Siyonist rejim yetkilileri Gazze şeridini coğrafi haritadan silmeye çalışmaktadır. İsrail yanlısı batılı hükümetler ise defalarca İsrail'e olan desteklerini ilan etmişlerdir. Vahşi İsrail rejiminin saldırıları ve Filistinlere yönelik toplu katliamlarına onaylarını belirtmektedirler. Siyonist rejimin savaş bakanı Yoav Gallant utanmazca şunu söylemişti. Gazze şeridinin kuşatılması için emir verdim. Elektrik, yemek ve gazdan hiçbir haber olmayacak. Bütün sınırlar kapatılacak. Bizim bugünkü savaşımız insan görünümlü hayvanlarladır. Siyonist rejimin enerji bakanının talimatıyla İsrail'den Gazze şeridine su transferi de durduruldu. Gazze'nin yaralı bedeni ve çocukları hala sudan, gazdan, elektrikten ve yemekten mahrumdur. Bu hiçbir savaşta bulunmayan ve adil olmayan şartlar insanların kalbini ağrıtmaktadır.
Bazıları yanlışlıkla Siyonist rejime apartheid demektedir. Ama bu kelime onların çirkin ve insan karşıtı kimliğini gerçekte olduğu gibi yansıtmamaktadır. Apartheid kelimesi Hollandaca kökenli bir kelimedir ve bir tür ırksal ayrıma verilen isimdir. Bu kelime eski Güney Afrika rejimindeki ırkçı beyazların o ülkenin yerli siyah çoğunluğuna karşı kullandıkları ırk ayrımcılığı politikasından türetilmiştir. Apartheid taraftarları kendi ırklarının diğer ırklardan üstün olduğunu düşünmekte ve diğer ırkların kendi ırklarıyla aynı imkan ve ayrıcalıklara sahip olmaması gerektiğine inanmaktadır. Apartheid'in insanlık karşıtı ve zalim bir olgu olduğu aşikardır. Ancak Siyonizm ile karşılaştırıldığında daha düşük seviyede bir kötülüktür. Apartheid'a dayanan rejim, diğer ırkların insanlığını inkar etmemektedir. Kendi ırklarının diğer ırklara üstünlüğünde ısrar etmektedir. Ancak Siyonistler, temelde Siyonist olmayan ulusları ve halkları insan olarak kabul etmezler. Alçakça onların Siyonistlere hizmet etmek için yaratıldıklarına inanmaktadırlar. Onlara göre yaşama hakları yoktur. Öldürmek, katletmek caizdir. Onları öldürmek, hayvanları öldürmek gibidir. Haaretz gazetesinin ünlü muhabiri ve köşe yazarı Gideon Levy şunları söylemiştir. Yaptığımız vahşice eylemlere rağmen biz İsrailliler barış içinde yaşayabiliriz. Bu ilke Yahudi olmayanların örgütlü bir şekilde insanlıktan çıkarılmasıdır. Temel olarak Yahudi olmayanları onlar için insan haklarını tanımlamak için insan olarak görmüyoruz.
Bugün Gazze'de masum çocuklar kana bulanmıştır. Annelerinin evinde yaşama suçundan dolayı kefenlenen çocuklar ve çocuklarının büyüyüp gelişmesine tanık olmak yerine onların üzerine toprak dökmek zorunda kalan anneler var. Her çocuğun cansız ve kanlı bedeni başlı başına bir insanın canını yakan ağıttır. Ama görünen o ki, Siyonist rejimin çocuk katili askerleri kendilerini böyle daha iyi hissetmektedirler. Bu hayvani suçlarını görünce kendilerini daha iyi hissediyorlar. Kendilerini takdir ve teşekküre layık görüyorlar.
Elbette bu Siyonistlerin çocukları öldürmesiyle gurur duymaları ilk defa değildir. İlk sosyal ağ kullanıcılarından biri İsrail rejiminin çocuk öldürmesine ilişkin bir istatistik yayımlayıp şöyle yazmıştır. İsrail işgale başladığı zamandan itibaren 4000 çocuk öldürmüştür. İsrail'in Farsça hesabı bu kullanıcıya yanıt olarak şöyle yazmıştır. Eğer gerekirse bundan fazla da öldürürüz. Siyonist rejimin de itiraf ettiği gibi suçlarına asla son veremeyeceklerdir. Çocukların dünyası asla kana bulanmamalı. Çocuklardan daha savunmasız ve mazlum kim vardır?
Tahran Radyosu.
Moshe Dayan, Kudüs'ü işgal eden rejimin en ünlü komutanlarından biridir. Filistin'in işgalinde ve bu toprakların mazlum halklarının vahşice katledilmesinde etkin rol oynamıştır. Kan dökülmesi ve suçlarla, özellikle de Filistinli kadın ve çocukların katledilmesiyle bilinmektedir. Fransız Ekspresyon gazetesinin Ekim 2012 tarihli 12. sayısında İsrail yetkililerin şu sözleri aktarılmıştır. Moshe Dayan, İsrail liderlerinin başkalarının onları Kuduz köpek olarak görmesini sağlayacak şekilde davranması gerektiğine inanıyordu. Dilediğine pervasızca saldıran, ısıran ve öldüren bir köpek.
Şüphesiz Siyonistlerin diğer ırkları insan olarak kabul etmedikleri iddiası dikkate alındığında İsrail'i tanıyan veya bu rejimle ilişki kurmaya çalışan hükümetlerin başkanlarının isteyerek veya istemeyerek işlenen suçlara ortak oldukları söylenemez mi? Peki Siyonistlere kendi hizmetlerini aldıkları hayvanlar gibi davranma iznini mi verdiler? Bu kadar büyük bir zulme karşı hangi vicdanlı insan, hangi sorumlu hükümet sessiz kalabilir?
Siyonistlerin yüz binlerce Filistinliği evlerinden kovduğu 1948 Nekbe gününden bu yana Siyonist işgal rejimi bugüne kadar sayısız suç ve vahşet işlemiştir. Ancak 470'ten fazla yaralı ve hasta kadın ve çocuğun şehit olmasıyla sonuçlanan El Memedani Hastanesi'ne saldırı suçu, hiç şüphesiz bu rejimin insanlığa karşı işlediği suçlar listesinde bir dönüm noktasıydı. Bu rejim ve destekçileri için bir kara leke olarak insanlık tarihinde sonsuza dek kalacaktır. Kuşkusuz siyasi desteğin yanı sıra askeri güç göndererek her türlü öldürücü silahı sağlayarak Gazze halkının toplu katliamında bu rejimi cesaretlendiren tüm uluslar bu rejimin suçlarının ortakları olarak kabul edilmektedir. Onlar yetkili mahkemeler önünde, aynı zamanda insan vicdanı ve dünya tarihi önünde hesap vermelidirler. Bu bağlamda İran İslam devrimi, dini lideri, başta Amerika olmak üzere İsrail'i destekleyen tüm ulusları bu suça ortak olarak değerlendirmiş ve şunları belirtmiştir. Bu durumda Amerika suçluların kesin suç ortağıdır. Yani Amerika'nın eli bu suçta mazlumların, çocukların, hastaların, kadınların kanına, dirseğine kadar batmış durumda.
Avrupa ve Amerika'nın çeşitli ülkelerindeki ulusların benzeri görülmemiş İsrail karşıtı gösterilerinin Siyonist rejime ve destekçilerine yönelik küresel nefretin doruğunu göstermesinin nedeni budur. Dünyanın her yerinde uyanan uluslar ayağa kalkmıştır. Çocuklar, gençler ve yaşlılar Filistin'in özgürlüğü için haykırmaktadır. Gösterilerde ellerini kırmızıya boyadılar ve bu, kendilerini bu zalim soykırımda gaspçı İsrail'le birleştiren, İsrail'i destekleyen uluslara bir mesajdır. Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de ve diğer yerlerde toplanan kalabalıklar, uyanan halkların vicdanının bu tür suçlara tahammülü olmadığını, her dinden özgürlük tutkunu insanların hiç şüphesiz zulme ve zalimlere karşı durduğunu göstermektedir. Avrupa ülkeleri ve Amerika liderleri bu gaspçı rejimin savaş suçlarına ortaktır. Kadın, çocuk ve savunmasız Gazze halkının kanını dökmede elleri kirlenmiştir. Bu büyük cinayetlerin hesabını vermelidirler.
Değerli dinleyiciler, Gazze'de eşi benzeri görülmemiş soykırım isimli sohbetimizi dinlediniz.
Bizi www.parsurey.ir üzerinden takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.rib.ir'e gönderebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak,
dinin hedef ve gayesi.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emri bil maruf ve nehyi münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah'ın yasalar ve kuralları denetlemek için görevlendirdiği ve onları seçerken dikkate aldığı özellikleri hakkında konuşmak istiyoruz.
Yasalar ve kuralların gerçekleşmesini denetleyenlerin seçilmesindeki titizlik, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin iyiliği emredip kötülükten sakındırma konusunda önemli dikkat ettiği meseleydi. O hazret resmi denetlemelerde güvenilir insanlardan yararlanırdı ve onların açıklamalarına ve raporlarına göre toplumun meseleleri hakkında karar verirdi. Kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasını izlemek için güvenilir kişileri atamak o konuyu tekrar incelemeye gereksiz kılacaktır. Aynı zamanda eğer haber vermekte güvenilmez kişiler sorumluysa haberin doğruluğunu veya yanlışlığını bulmak için tekrar araştırma ve düşünme gerekiyor.
İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak ve bu süreci izlemek, bilgi sahibi olmak ve dikkatli düşünmeyi gerektirir. Başka bir ifadeyle, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırma olayının mahcur kalmasının iki sebebi vardır. İlki, iyiliği emredenlerin bu olayın şartlarını bilmemeleri ve bazen dinden kaçmaya sebep olmaları, diğeri de Müslümanların bu önemli farizaya şartların uygun olmadığı bahanesiyle göz yummalarıdır. Fakat dikkat edilmesi gereken konu tüm iyiliği emredip kötülükten sakındıracak konuların özel şartlar gerektirmediğidir. Kötü bir ameli kalpte çirkin görmek ve günahkar birinin yaptıklarından hoşnutsuzluğunu yüzde bile olsa mimiklerle ifade etmek her durumda yapılabilecek hareketlerden biridir.
Dikkatli denetçiler olarak söz ettiğimiz kişiler bilgi ve dikkati birbiriyle harmanlıyor ve başkalarına yerinde ve bilgili uyarılarda bulunuyorlar. Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanan Resulullah Efendimiz'in siyerinde iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar Allah'ı halefleri ve Allah'ın yeryüzündeki elçileridir. Nitekim Nur suresinin 55. ayetinde şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa'amilus-salihati la yastakhlifannahum fil-ardi kama istakhlafal
Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacaktır.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem iyiliği emredip kötülükten sakındıranların özellikleri hakkında şöyle buyuruyor. Üç özelliği olmayan iyiliği emredip kötülükten sakındırmaz. Emretmede ve yasaklamada müsamaha yolunu tutmak, emir vermekte ve yasaklamakta adil olmak, emredip ve sakındırdığı şeye vakıf olmak. Buna göre hayırları yaymanın ve kötü şeyleri önlemenin üç temel şartı dostluk, adalete saygı ve bilgeliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendi ihtişamından korkarak kendisiyle konuşamayanlara "Korkma, ben bir cariyenin oğluyum ve kral değilim." buyururdu. Evet, o peygamberin yumuşak tavrı bütün insanları İslam dinine ve kendisine doğru çeker ve Resulullah'ın adalet ve insaf mazisi insanları kendisini izlemesine sebep olmuştur.
Gözlemci için cesaret ve Allah korkusu da önemlidir. İyiliğe emredenlerin sadece Allah'tan korkmaları gerekir. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Sakın sizlerden biri Allah'tan bir emir söz konusu iken ve konuşması gerekirken sessiz kalmakla kendini küçültmesin. Zira kıyametin ertesi günü Allah'ım ben halktan korktum diyemez. Zira Allah ona şöyle cevap verir. Benden korkman daha layıktı. Evet, cesaret müminin özelliklerindendir. Böyle bir insan tüm evrenin Allah'ın kontrolünde olduğuna ve Allah dilemedikçe kimsenin kendisine zarar veremeyeceğine inanır. Bu yüzden Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sakın halktan korkmak, sizlerden birinin bir hakkı görüp veya duyarsa dile getirmesini engellemesin.
Tahran Radyosu.
Sözlerin ve eylemlerin tutarlılığı, denetçilerin akılda tutması gereken önemli bir meseledir. İyiliğe emreden biri, başkalarını bir şeye teşvik etmekten önce bizzat onu yaparsa, hem sözü kalplere dokunur ve hem de sözlerin etkisi daha da katlanır. Allah-u Teala Tahrim Suresinin 6. ayetinde herkesi, kendi ve ailesini günahtan sakındırmaya emrederek şöyle buyuruyor.
Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum naran ve kuduhen nasu vel hicaran. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.
İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam bu ayet hakkında şöyle buyuruyor. Tahrim suresinin 6. ayeti nazil olunca Müslümanlardan bir adam ağlamaya başladı ve şöyle dedi. Ben kendime bakmaktan acizim, şimdi ailemin de sorumluluğu bana bırakıldı. Bu sözleri duyan Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Senin için onlara kendine emredip sakındırdığı şeylerle emretmen yeterlidir.
Resul-i Ekrem her zaman sahabeye bizzat yapmadıkları şeyi başkalarına tavsiye etmekten sakındırırdı. O Hazret Abdullah bin Mes'ud'a hitaben şöyle buyurdu. İnsanlara ağır, kendilerine kolay davrananlardan olmayın. Zira Allah-u Teala Saf suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
Peygamber Efendimiz Müslümanların davranışlarına sözleriyle eşlik etme konusundaki büyük vurgusu ve uyarısı bir grubun sadece kendi işlerine odaklanmasına ve başkalarını iyiliğe emredip kötülükten sakındırmaktan kaçınmasına neden oldu. Anlatılanlara göre bir grup Resulullah'ın nezdine gittiler ve biz halkı sadece kendimizin uyduğumuz şeylere emreder veya sakındırırız deyince Resulullah şöyle buyurdu. Hayır, iyilikleri emredin, hatta eğer kendiniz hepsine uymazsanız ve kötülüklerden sakındırınız, her ne kadar kendiniz onlardan vazgeçmeseniz bile.
Anlatılan hadislerden de anlaşıldığı üzere insan mükemmellik zirvesine ulaşıncaya kadar emri marufu bırakamaz, doğru ve uygun tutumu seçmelidir. Başka bir ifadeyle insan başkalarını iyiliğe çağırmalı ve kendisi de o yönde adım atmalıdır. Her ne kadar başkaları onu bu konuda sollasalar bile. Aslında Resulullah'ın sakındırdığı şey, insanların çirkinliklere yönelirken diğerlerini iyiliğe mecbur kılmasıdır. Böyle bir durum kabul edilemez.
Burada önemli olan konu ise sözler ve eylemler arasındaki tutarsızlık bahanesiyle iyi öğretilere uymamaktır. Çünkü İslam toplumu dini standartlara dayalı her türlü iyi sözü memnuniyetle karşılamalıdır. Bu arada uygulamada bulunmayan amirler de bizzat en çok zarar görenler oluyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. İnsanlara iyiliği öğretip de kendisi uygulamayan kimsenin misali kendini yakan ve başkalarına ışık veren bir kandil gibidir. Resulullah Efendimiz bu güzel veciz sözü kendine yarar sağlamasa da iyiliği emredenlerin aydınlatıcı olmalarıdır.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i BRICS zirvesinde yaptığı konuşmada Siyonist rejim çeşitli bombalarıyla küresel barış ve güvenliği tehdit ediyor açıklamasında bulundu. BRICS ülkelerinin liderleri salı günü yaptıkları toplantının sonuç bildirisinde Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkına vurgu yaptı. İdlib Dış Yayınlar Servisi Başkanı El Meyadin Kanalı Yönetim Kurulu Başkanı Gassan Bin Cedo'ya Muad'dan iki gazetecinin Siyonist rejim tarafından şehit edilmesi münasebetiyle taziye mesajı gönderdi. El-Meyadin kanalı bir kadın gazetecisi ve kameramanının şehadetinin ardından yönetim kurulu başkanı Siyonist rejimi El-Meyadin'in sesini asla susturamayacağını duyurdu. Filistin hükümetinin Gazze'deki enformasyon ofisi salı gecesi yaptığı açıklamada Siyonist rejimin bu şeride yönelik tecavüze başlamasından bu yana Gazze'deki şehit sayısının 14.128 kişiye ulaştığını duyurdu. Gazze'ye kara harekatının başlamasından bu yana 10 Siyonist asker kendi kurşunlarıyla öldürüldü. Aynı yerle statüsü son 24 saat ikinci kez hedef alındı. İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamları protesto edildi. Tümgeneral Bakri, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün dillere destan olduğunu belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Said İrevani, Avrupa Troikası'nın İran'a yönelik suçlamalarının temelsiz olduğunu belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayında tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.